Sayfa 283. Yosun Gözlü Mihracı. O kadar mutluydum ki, bir masal dünyasında yaşıyordum sanki. Çocukluğumda masal sayfaları arasına girip kahramanlarıyla yaşamak için nasıl hayaller kurduğumu hatırlayıp gülüyordum. Eğer şu an yaşadıklarım masal değilse neydi ki? 1914'ün yeni yıl kutlaması için Ezra evinde büyük bir parti hazırlamıştı. O gece henüz hiç giymemiş olduğum, yılbaşı ruhuna çok uyacağını düşündüğüm bir kıyafet seçtim. Binlerce küçük altın iplikle dokunmuş, içe kıvrık Rumi desenin serpiştirildiği crimson kırmızısı ipek elbisem, omuz başlarından hareket edip kare göğüs dekoltesini tamamladığı çizgiden göğüs altına kadar amber rengi sarkan kristal taşlarla süslenmişti. Ayak bileklerime uzanan etekleri aynı taşlarla çevrelenmişti. Annem bu elbiseyi tamamlaması için bir zamanlar kendisine Hindistan'dan getirilen bordo, kırmızı, amber ve altın iplikle büyük Rumi çizimlerin içinde stilize çiçekler işlenerek süslenmiş ipek kumaştan diz altında biten bir manto yaptırmıştı. Mantonun yakası, kol ağızları ve etek ucu içindeki renklerde anilin boyayla renklendirmiş ipek ipliklerden oluşan bir kordonla çevrelenmişti. Mücevher olarak da anneannemin bir başka hediyesi olan iri Rus amberliğinin minik yakutlarla sıralandığı bir gerdanlık ve bilezik taktım. Ezra otelden az ileride 5. caddenin 62. sokakla kesiştiği köşedeki büyük plaza gibi 1800'lerin başında inşa edilmiş şık bir apartmanda iki katlı çok büyük bir dairede oturuyordu. Birinci katın neredeyse tamamı birbirine ahşap sütunlarla geçiş yapan salonları ihtiva ediyordu. Mermer, oymalı korkulukların ardından Central Park'ın yeşilliğine uzanan ve daireyi çepeçevre dönen geniş bir verandaya açılıyordu. Dekorasyonu Nigel'ın kişiliğiyle son derece uyuşan art deko tarzıydı. Siyah, bordo, beyaz mermerlerle desenlendirilmiş geniş antreye girildiği an, kübik kesimlerle şekillendirilmiş cam dresuvarın üzerinde insan boyuna yakın lalik nü heykel, kollarını iki yana açmış, ellerindeki meşalelerde yanan mumlarla misafirleri karşılıyordu. İlk görüşümde hayran olduğum bu heykeli her defasında aynı heyecanla seyrediyordum. O kadar zarif, o kadar güzeldi ki. O akşam yine Ezra'yı öpüp hediyelerini verdikten sonra salona geçmeden evvel Lalik Lady'nin karşısında durup onun buzlu saydam gövdesindeki ince işçiliği seyrettim. Parmaklarımı antik Grek güzelliğindeki yüzünde gezdirirken Ezra'nın sesini duydum. Muhteşem, değil mi? Nefes kesici dedim gülümseyerek. Özel sipariş dedi. Parmaklarını göğüslerin üzerine dolaştırıp hayalimdeki kadını anlattım ve ortaya bu çıktı. New York böyle kadınla dolu dedim. Hayal gücümün zayıf olduğunu mu söylüyorsun? Hayır, sadece hayal kurmana gerek yok demek istedim. Yanılıyorsun. Ben sadece bedenden bahsetmiyorum. Siparişimi verirken hayalimdeki kadının ruhunu da tarif ettim. Hissedebiliyor musun bir ruh taşıdığını? Lalik yüze dikkatle bakarken konuştum. Evet, hissedebiliyorum. Belki de onun için bu kadar sevdim. Kristalde dondurulup uykuya saklanmış bir aşk gibi. Sanki dokunulsa, okşansa canlanıp dışarı çıkacak. Tanrım ne kadar duygusalsın. Ve sanki benim satırlarımı okuyorsun. Teşekkür ederim ama bu benim değil, sanatçının marifeti. Biliyor musun ne? Diye sorarken vazgeçti ve boş ver. Sürpriz olsun dedi. Üstelemedim. Salona diğer misafirleriyle tanışmaya geçtik. Çok şık, genellikle New York Musevi Sosyetesi'nden ailelerin çocuklarıydı hepsi. Ve ya ailelerin içinde çalışıyorlardı veya birbirleriyle ortaklardı. Finans, mücevherat, kürk işindekilerin yanı sıra müzisyen, sanat imprezaryosu, antika galerisi sahibi, yayıncı olanlar vardı. İşlerinde benim kadar genç kimse yoktu ama o kadar cana yakınlardı ki hepsini sanki yıllardır tanıyormuş gibi hissettim. Amerikalıların Avrupalılarda rastlanmayan bir sıcaklığı ve rahatlığı vardı. Celeste'in Fransızlığı ayrıca hayranlık uyandırmıştı. Aşkın ve sanatın şehri Paris'i konuşmak üzere etrafına hemen bir grup toplandı. Nesim Wall Street'ten bir bankacı arkadaşıyla iş sohbetine dalmıştı. Onların yanından ayrılmadan önünde durduğumuz veranda penceresinden dışarıyı izledim. Kar o kadar güzel, munis yağıyordu ki Central Park'taki gece aklıma geldi. İçim ısınarak kocama baktım. Konuşmasını bırakmadan bana gülümseyerek göz kırptı. Kolunu omzuma koyarak başkasıyla sohbette bile olsa hala benimle ilgili olduğunu belirtti. Dry Martin'imden bir yudum alıp bakışlarımı tekrar dışarıya çevirmiştim ki Ezra'nın sesi duyuldu. ''Hey arkadaşlar, bakın kimler geldi.'' İki yanında kollarına girdiği çiftten kadının kim olduğunu tahmin etmek zor değildi. Ezra'nın fiziğini ve renklerini kimden aldığı çok belliydi. 50'li yaşlarında, üzerindeki pastel yeşim taşı renginde Belle Époque elbise ve mücevherleriyle son derece çekici bir kadındı. Kocası ise kendisinden 10 yaş kadar büyük, saçları bıyığı kırlaşmış ama dinç ve yakışıklı bir erkekti. Belli ki bütün dostları Ezra'nın ailesini biliyordu. Kucaklaşıp öpüşerek selamlaştılar. Sonra Ezra elimden tutup beni tanıştırdı. Nesim'le daha önceden kocasının iş yerinde karşılaşmışlardı. Aman Tanrım, ne kadar gençsin ve ne kadar güzel. Sonra Nesim'e dönüp, genç adam, çok şanslısın. New York'ta işinde yükselmek için böyle bir eşin ne kadar önemli olduğunu biliyor muydun dedi, benim yanağımı okşarken. Tabii önce hapse atmazlarsa reşit olmayan küçük kızı kandırdığı için diye gülerek araya girdi Ezra. Hayır, onu bilmiyordum ama ne kadar şanslı olduğumu biliyorum diye gururla gülümseyerek Janenstein'i cevapladı Nesim. Benim başarım nereden geliyor zannediyorsun diye şakayla sordu Isaac Stein, karısının kolunu sevgiyle okşayarak. Ah sevgili Ezra, bil bakalım kimi getiriyoruz beraberimizde. Ezra geriye dönüp koridora doğru bakarken kimi dedi. Plazada Cohen'lerin davetine bir içkiye uğradık ve onu gördük. Sana gelmesi için ayarttık ama Suzette Moise ayıp olmasın diye bizim biraz arkamızdan çıkacaktı. Sana ne kadar güzel bir sürpriz olacağını düşündük. Haydi söyleyin kim? Birazdan öğrenirsin. Ah işte geldi bile. Ezra ile beraber hepimizin bakışı antriye çevrildi. Redingotlu diğer erkeklerin aksine siyah ham ipekten uzun bir prens ceket ve pantolon giymiş misafir salonun kapısında duruyordu. Yüreğim kanat çırpıntılarıyla çarpmaya başladı. İçkimden büyükçe bir yudum alarak sakinleşmeye çalıştım. Bir iki cümle teatisinden başka hiçbir konuşmuşluğum olmayan yosun gözlü yabancının bende yarattığı çekingenliğin sebebini anlayamıyordum. Koyu buğday tenini ışıldatan bembeyaz dişlerini ortaya çıkaran sıcak bir gülüşle Ezra'nın yüzünde yarattığı şaşkınlık ifadesine cevap verdi. İnanamıyorum diye haykırdı Ezra, ona doğru kollarını açarak. Eski dostum benim, ne güzel bir sürpriz. Hararetle kucaklaşmalarını takiben onu bizim yanımıza getirdi. O ana kadar Janenstein'in arkasında durmaya uğraşarak yeni misafirin görüş zaviyesinden uzakta kalmaya çalışmıştım ama artık kaçış mümkün değildi. Dostlarım, sizi Şah Nazir Han'la Hindistan'ın en yakışıklı mihracesiyle tanıştırayım. Mihracı değilim, arkadaşım abartıyor dedi. Yumuşak, tok ve derinden gelen sesiyle yosun gözlü yabancı. Gözlerini aradığı bir şeyi bulmuş gibi yüzümde dolaştırarak. Allah'tan Ezra'nın heyecanı herkesin dikkatini onun üzerinde topluyordu. Zira yüzüme sebepsiz ateş bastığını hissediyordum. Gören yabancıyla daha önce aramıza bir şeyler geçtiğini zannedebilirdi. Bu tahmini yaparlarken belki de benim henüz bilmediğim bir şeyi biliyor olacaklardı. Bakışlarımı mihracı değilim de ne demek mihracı oğlu değil misin diye devam eden ev sahibimizin üzerinde yoğunlaştırdım. Ezra beni Nesim'in beşikten çaldığı güzel karısı olarak tanıştırdığında Şah Nazir'in elimi hafif bir dokunuşla tutuyor gibi görünmesi tamamen aldatıcıydı. Avucumun iç kısmında kalan parmaklarının teması tenimi derinlemesine dalayan bir ateş gibiydi. Eşiniz müsaade ederse Tanrı'nın bir sanat eseri olduğunuzu söyleyebilir miyim dedi. Göz ucuyla Nesim'in iftihar eden yüzünü gördüm ve aceleyle sadece teşekkür ederim dedim. Sonra da kendimi Mrs. Stein'in korumasını almak üzere onunla sohbete yöneldim. Anneannemin St. Petersburg yıllarını vesile edip onun köklerinin uzandığı Rusya üzerine keyifli bir sohbete girdik. Ev sahibimizin yemeğin hazır olduğunu söylemesiyle hep beraber yan salonda hazırlanmış masalara doğru yürüdük. İçimden sürpriz konukla aynı masaya düşmemiş olmayı diliyordum. Gecenin şeref misafirleri New York'a yeni gelen dostlar olarak bizdik. Ezra beni kendi masasına sağına almış, Nesim'i diğer bir masada annesinin sağına yerleştirmişti. Ev sahibimiz iskemlemi çekip beni oturturken hemen yanı başımdaki karta gözüm ilişti ve sürpriz misafirin adını görünce nefesim sıkıştı. Şah Nazir Han. Yanıma otururken gözlerimiz kısa, hızlı bir temasla karşılaştı. Gülümsüyordu. Kuşların yüreğimden çıkmak ister gibi çırpındıklarını duyabiliyordum. Hafif bir nezaket gülümsemesiyle karşılık verip dikkatimi Ezra'ya çevirdim. Ev sahibimiz ayağa kalkıp kadehini eline aldı. Onu diğer erkekler takip ettiler. Nesim'e ve bana New York'a hoş geldiniz konuşmasından sonra aynı güzel dileklerini Şah Nazir için tekrarladı ve yemeği açtı. Mümkün olduğu kadar Ezra ile konuşmaya gayret ediyordum ama onun diğer yanında oturan hanım misafirine döndüğü her anda yosun gözlü yabancıya yakalanıyordum. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi bir taraftan şarap kadehini elinde döndürürken fısıldadı. Benden hayat boyu kaçamazsınız, bunu biliyorsunuz değil mi? Sizi çok bekledim ertesi gün. Cevap vermedim. Kuvvet almak için ilerideki masada Janenstein'in kalbini çoktan fethetmiş Nesim'e baktım. Göz göze geldik. Kahkahası arasında kadehini kaldırdı, ben de ona karşılık verdim. Yabancının gereken mesajı aldığını sanıyordum. O ise gördüğünü hiç fark etmemiş gibi devam etti. Nerede oturuyorsunuz? Henüz ev tutmadık dedim. O zaman nerede kalıyorsunuz? Otelde. Sizi konuşturmakta çok zorlanıyorum ama ısrarla sorabilir miyim, hangi otelde? Plazada. Ne büyük tesadüf, aynı oteldeyiz. İçkisinden bir yudum aldı. Sizce de bu kadar tesadüf fazla değil mi? Bir anlamı olmalı. Bundan özel bir anlam çıkaramıyorum derken kadehimdeki içkinin beni sarhoş etmeden önce rahatlatmasını diliyordum. Kader sizin anlamını çıkarmanıza gerek duymaz, sadece yaşanır. Şarap servisinin araya girmesiyle Ezra'nın bir anlık boşluğunu tekrar yakaladım ve onunla konuşmaya başladım. Yosun gözlüğünün yanındaki galeri sahibesi genç kadın Uzak Doğu'nun esrarengiz prensine el koymakta gecikmedi. Kendimi ona şükran borçlu hissediyordum. Yemeğin bitimine kadar da konuşmam gerekmedi. Masadan kalkılırken iskemlemi çekti ve dirseğimden tutarak bana yardımcı oldu. Sonra kulağıma doğru fısıldadı. Bana inanın, kaderimizde ortak bir şey var. Bunu siz de benim kadar biliyorsunuz, kabul etmek istemeseniz de. Sadece nezaketi için teşekkür ederek yürüdüm. O gece bir daha konuşmadık. Otelde yatağa girdiğimizde Nesim'in kolları arasına sokuldum ve onun teninin kokusunu içime çekerek mırıldandım. Beni hiç bırakma. Saçlarımı okşayıp başımı öptü. Bana da sen beni bırakacakmışsın korkusu geldi. Neden? Seni ruhundaki kıvılcımları fark edecek kadar tanıdım sanıyorum. Bu akşam yeni bir kıvılcım hissettim. Yanılıyorsun dedim başımı göğsüne dayayarak. Yüreğimdeki kanat seslerini duymaması için dua ediyordum. Umarım yanılıyorumdur. Belki de kendin henüz kabul etmek istemediğinden farkında değilsindir. Sesi yaralı çıkıyordu. İçim sızladı, gözüm yaşardı. Yosun gözlüğünün kuşlarını defettim yürek kafesimden ve Nesim'e sarılıp dudaklarına uzandım. Yanılıyorsun dedim, hem de çok. Kalbimde bir tek kıvılcım var, o da sensin. Aşk yap benimle, bir kez daha anlayacaksın. Hızlanan kar camlara tatlı, yumuşak bir fısıltıyla dokunup pervazlardan savruluyordu. Vücudumu dışarıdan duyduğum seslerin ve aşık olduğum erkeğin nefesin ritmine uydurup bir geceyi daha zamandan çalmak üzere seviştim. Hayatımın en sorumluluktan uzak, keyifli zamanlarını geçiriyordum. Üniversitedeki derslerime büyük heyecanla başladım. Liseden sonra hızla yaşadığım kadın olma ve olgunlaşma serüveninin ardından yeniden talebeliğe dönmek bildiğim sulara yeni bir yolculuk gibiydi. Aldığım sıkı Fransız eğitimiyle kıyaslayınca Amerikan usulü tahsil bana çok eğlenceli ve motive edici gelmişti. 1831'de kurulduğunda Başkan Thomas Jefferson'ın Dışişleri Bakanlığı'nı yapmış olan Albert Gallatin, New York Üniversitesi'nin şehrin kendisi gibi tüm kültür, din ve sosyal gruplara açık olmasını hedeflemişti. Ama yine de henüz o yıllarda sıralar, din ve milliyetleri farklı dahi olsa varlıklı ailelerin ayrıcalıklı çocuklarıyla doluyordu. New York Üniversitesi'nin düsturu persitare et praestare, yani azim ve muvaffakiyet idi. Başından beri Nesim'le olan ilişkim göz önüne alınırsa bu düstur bana pek de güzel uyuyordu. Tam mektebine düşmüştüm anlaşılan. Nesiller boyu yazarlar, şairler, müzisyenler, ressamlar, heykeltıraşlar ve entelektüellerin bu dünyadaki cennetleri gibi sığındıkları ve şekil verdikleri Greenwich Village, şehrin belki de en yaratıcı, en enerjik kültürünü barındırıyordu ve mektebin bu heyecan verici atmosferin tam kalbindeydi. Babam beni buraya göndermekle harika bir seçim yapmıştı. Okuldaki ilk haftadan sonra ilk işim ona bir teşekkür mektubu yazmak oldu. Aynı hafta sonu Ezra'nın apartmanında üst katta boşalan bir daireye taşındık. Ev sahiplerimiz Kennedy'ler, iki seneliğine Kanada'ya giden orta yaşlı bir çiftti. Steiner'ın aile dostlarıydı ve Ezra'nın yeni yıl partisinde tanışmıştık. Daireyi görmeye lüzum görmeden arkadaşımızın önerisini kabul ettik ve o cumartesi eşyalarımızı toplayıp gittik. Parka bakan geniş salon salamanje ve kütüphane odasının dışında dört büyük yatak odası, her birinin kendine özel banyosu bulunuyordu. En hoşuma giden de kuyruklu piyano ve muhtelif köşelere yerleştirilmiş dört şömineydi. Kennedy'lerin bıraktığı eşyalar kendi evimde alıştığım ve sevdiğim gibi klasik parçalardı. Dekorasyona çok zevkli bir uyum içinde beyaz, krem, okur ve pastel kahve tonları hakimdi. Evimize yerleşip ilk partimizi verdiğimizde Ezra herkesten önce geldi. İki adamıyla taşıttığı kocaman hediye paketini antreye bırakırken, "Bunun ruhunu senden daha iyi anlayacak kimse olamaz," dedi. Heyecanla kurdelesini çözüp kapağını kaldırdığımda, kollarını açmış lalik nü heykel karşıma çıktı. Hayranlık dolu bir çığlıkla Ezra'ya sarıldım. "Ama bu senin için çok özeldi Ezra, bunu nasıl kabul edebiliriz?" dedim. Çok özel arkadaşlarıma ancak çok özel bir hediye verebilirdim. Hem dedim ya, onu sadece heykel olmasının dışında anlayacak bir sen varsın, dedi yanağımı öperek. Sonra ekledi. "Bilhassa erken geldim. Belki hemen yerleştirmek istersin." Nesim'le beraber en güzel yerin bir alt katta durduğu gibi misafirleri karşıladığı köşe olduğuna karar verdik. Heykeli beraber gelen kristal kesme cam dresuvarın üzerine oturtup mumlarını yaktık. Lalik Lady artık bizim evimize gelenleri kucaklamak üzere ışık verecekti. Ondan sonraki ayları üniversite, ev ödevlerim, piyano egzersizlerim, müze ve sanat galerilerine yaptığım ziyaretler, konserler, davetler, Central Park'ta yürüyüşler, opera, bale, tiyatro, müzikaller, hasılı New York'ta yaşanabilecek bütün güzellikleri yaşayarak geçirdik. Nesim, Steinenstein'daki işinden ve kazancından son derece memnundu. Celeste ise Sorbonne'daki tahsilinin konusu olan felsefe üzerine master yapmak için kendine üniversitede bir program bulmuştu. Akşamları buluştuğumuz zaman hepimizin anlatacağı yeni bir şeyler oluyor, çok keyifli sohbetlerle Celeste'le beraber hazırladığımız yemekleri yiyor, sonra çalışmak üzere biz kitaplarımızı, Nesim de dosyalarını açıyordu. Öğrenci kimliğimle ödevlerimi tamamladıktan sonra yatak odamıza girdiğim andan itibaren yine tutkulu, aşık, çılgın kadın oluyordum. Yosun gözlüğü bir daha hiç görmemiştim. Ezra'nın davetlerinde de karşılaşmadığıma göre bir yerlere gitmiş olmalıydı. Hakkında merakımı uyandıran bazı konuları zaman zaman Ezra'ya sormak istediysem de vazgeçtim. Onu görmediğim ve düşünmediğim oranda huzurlu olduğumu fark etmiştim. Yüreğime verdiği çarpıntıları Nesim'le olan beraberliğime bir tehdit olarak hissediyordum. Babamdan gelen mektuplar ailemin sıhhatinin yerinde oluşunun dışında hiç de keyifli değildi. Benim uzakta emniyette bulunduğumdan her defasında daha memnun olduklarını okuyordum. Babam Balkan Harbi'nin Türkiye'nin parçalanması adına bir son değil, başlangıç olmasından korkuyordu. Zira Rusya, Tuna vilayetlerinde, Makedonya ve Sırbistan'da yürüttüğü politikayı şimdi de Doğu vilayetlerimizde tezgahlıyordu. Ermenilerin hamiliğine soyulmuş ve Kürt şeyhleri arasında entrikalar başlatmıştı. Almanya ile Avusturya tavır koymasa Ruslar Doğu vilayetlerimize derhal el koymaya hazırlar, diyordu babam. Bu arada yeni harbiye nazırımız Enver Bey olmuştu. Balkan Harbi'nin yenilgisinden ötürü başarısız addedilen yüzlerce subay emekliye ayrılmış, tamamen genç yetenekli kadrolar iş başına getirilmişti. Babam satırlarını yine bana olan özlemlerini hafifletmem için eğitimim hakkını vermem dileğinde bulunarak bitiriyordu. Bu arada Monsieur Feretti'den hem bana hem Celeste mektuplar geliyordu. Benimkileri ortada okumama rağmen Celeste'inkiler hep ona ait gizli kalıyordu. Zavallı piyano hocamın platonik aşkını bunca uzaktan iyiden iyiye ıstırapla yaşadığından emindim. Ancak sevgili mürebbiyemin üniversitedeki profesörlerden birisiyle yakınlaşmaya başladığına dair şüphelerim vardı. Kendisinin bir gün bana açılmasını bekliyor, hiç üstelemiyor ama onun adına mutlu oluyordum. Senelerdir ilk kez kendisine ait bir hayatı olmaya başlamıştı ve o kadar mutluydu ki ondan o güne kadar hiç duymadığım kadar içten kahkahalar atmaya başlamıştı.